Ayrım 28, Tek, Hakan Nordik, sayfa 352. Saat tam 7.30'da annesindeydi. Kapıyı Fatma Hanım açtı, sarılıp öpüştüler. Ne o, çok sık gelmeye başladın bakıyorum. Seni özlüyorum şekerpare. Aman da aman, tatlı dilli taklidi yapmak da pek yakışıyor benim denizime deyip Fatma Hanım DM'yi bir daha öptü. Hakikaten aslında yıllardır annesinden çok Fatma Hanım'ı görmek için geliyordu. Kadın karşısındakini beklentisiz olarak seven, o çok nadir rastlanan saf ve temiz insanlardandı. Sırf Fatma Hanım'ı görmek için annesine katlandığı çok olmuştu. Aslında hep Fatma Hanım gibi bir annesi olsun istemişti. Günde 16 saat çalışır, gene de gözlerinin içi gülerdi. Bunca yıldır hiçbir şeyden şikayet ettiği duyulmamıştı. Buna karşılık annesi ve arkadaşları gibi sosyetik kokonalar her şeyleri olmasına rağmen sürekli mutsuzdular. Fatma Hanım ise bu evde çalışarak tek göz gecekondusunda büyüttüğü iki çocuğunu da üniversiteye yollamıştı. Sosyete konkencilerinin yanında ne kadar değerli bir insandı Fatma Hanım. Tam eli öpülesi kadındı. Biraz toplu param olsa ilk yapacağım Fatma Hanım'a bir ev alıp çalışmayı bıraktırmak olacak diye ara sıra düşünmesine rağmen eline biraz para geçtiği her defasında seyahat edip parayı yemişti. Artık yaşlandığı ve seyahat fikri de fazla heyecanlandırmadığı için bundan sonra kazanacağı ilk parayla Fatma Hanım'la ilgili bu projesini gerçekleştirmeyi planlıyordu. Salona girdi, henüz kimse gelmemişti. Biraz sonra annesi gelip DM'nin yanağından ziyade havaya doğru sahte öpücükle gerçek öpücük arası bir şey kondurdu. Bir de sarılır gibi yaptı. Aman da aman, canikom gelmiş gibi sahte bir sevinç gösterisi de eklenince DM başının dertte olduğunu anladı. Hem öpücük hem sarılma olağan sevgi gösterme taklidine kıyasla çok fazlaydı. Belli ki Deniz bir şey isteyecekti. ''Ne istersin, çay kahve?'' DM bir an çayı ya da kahveyi annesinin getireceğini sandı. ''Git içeriden alıver.'' diye devam etti Deniz. ''Yok istemem.'' ''Baş başa konuşabilirim diye seni biraz erken çağırdım. İşin nasıl, iyi gidiyor mu?''
''Fena değil.''
''Paranı alıyor musun?''
''Tabii ki.''
''Hatırlıyorum da bir keresinde 6 ay bedava çalışmıştın, ondan soruyorum.''
''Onu yaptığım zaman 20 yaşındaydım ve çok saftım.''
''Tamam tamam, yeni kız arkadaşın var mı?''
''Yok.''
''Oğlum böyle yalnız yaşamak iyi değil. Artık biraz burnunu sürt de iyi kötü idare edebileceğin birini bul.''
''Ben yalnız iyiyim.''
''Geçen seneki San Francisco'lu kız ne oldu? Nancy miydi, neydi?''
''İsmi Muriel'di. San Diego'luydu ve geçen sene dediğinde 4 yıl önceydi.''
''Aman, seninle de bir şey konuşulmaz zaten. Her şeyi en iyi sen bilirsin.''
Deme aslında tam kendini tarif ettin diye içinden geçirdi ama sustu.
''Denizciğim, babandan hoşlandığımda biliyorsun Amerika'daki evi bana vermişti ama yarısını da sana verdi.'' ''O evi satalım diyorum.''
Mesele anlaşılmıştı. ''Neden?''
''Bazı ihtiyaçlarım var. Bu köşkte tamir gerektiriyor.''
''Ne o, varlıklının parası mı bitti?''
''Durum eskisi kadar iyi değil.''
Kadının yalan söylediği belliydi. Para azalmış olsa da kocası her ihtiyacını karşılayabilirdi. Diğer taraftan Melih varlıklı da yıllardır kumar oynadığı için belki de gerçekten sıfırı tüketmek üzereydi.
''Canım, benim de bazı kişisel ihtiyaçlarım var.''
Neden para gerektiğini anlamıştı ama kadını sonuna kadar kıvrandıracaktı. ''Ben satmak istemiyorum. Şu anda paraya da ihtiyacım yok.''
Halbuki bal gibi ihtiyacı vardı. ''O zaman bana biraz borç ver.''
''Ne kadar?''
$40,000.
''Anne, benim kaç para kazandığımı biliyor musun?''
''Bir kere vermiştin.''
''O $5,000'dı. Üstelik de o zaman devamlı bir işim vardı ve şimdikinin 4 misli kazanıyordum.''
''Her neyse canım, bir yerden bulamaz mısın?''
''Senin kumar borcun için kimseden para istemem.''
''Kumar borcu olduğunu nereden çıkardın?''
Bir sessizlik oldu. DM kadının gözlerinin içine baktı. Deniz Hanım dayanamadı, ayağa kalkıp odada turlamaya başladı.
''Bana bak, ben senin annenim, benimle böyle konuşamazsın.''
''Ne dedim ki?''
''Yıllardır ne olsa kumara bağlıyorsun. Her şeyi sana açıklamak zorunda değilim. O ev satılacak ve hemen.''
DM en soğukkanlı haliyle ''Hayır.'' dedi. Bunu söylerken kendini tıslayan bir yılan olarak hayal etti. Aslında kadını sokabilseydi daha da iyi olurdu ama bu hayır her ısırıktan beterdi, anın tadını çıkarıyordu. Kumar borcunu kocandan iste, o ev benim elimdeki tek şey. Yakında gene işsiz kalabilirim ve başka hiçbir garantim yok.
Evladım.
Evladım demek alttan alıyorum demekti. Niye her şeyde böyle sorun çıkarıyorsun? Kendi isenle yeni bir ev alırsın. Emlak piyasasından da haberin olmadığı belli. O ev şu anda en fazla 50-60 bin dolar eder. O da müşteri çıkarsa.
Deniz Hanım bana bak diye sesini yükselterek tehditkar bir ifadeyle DM'ye doğru bir adım attığında kapıda has kumar arkadaşlarından Melahat ve kocası fırıldak Fatin belirdiklerinden lafı yarım kaldı. İki saniyede yüzünün ifadesini tamamen değiştirip "Cadikolar!" diyerek sahneye giren az solist havasıyla iki kolunu açıp eteklerini savurarak havayı öpmek üzere Fatin'e doğru seyirtti.
81. Bölüm. Telefon çalıyordu. DM uyanıp saate baktı. Sabahın ikisiydi. New York'tan Yoko arıyordu. Belli ki önemli bir şey vardı. Uykulu bir sesle telefonu açtı. Yoko hiç hal hatır sormadan "Kafka çok hasta" dedi. DM'nin bir anda uykusu açıldı. "Nesi var?"
"Dün kusmaya başlamıştı. Belki sokaktan pis bir şey yemiştir. Akşama geçer diye bekledim. Ama bugün kusmalar çok artınca veterinere götürdüm. Bir sürü tahlil yaptılar. Veteriner biraz önce aradı. Karın bölgesinde büyük bir tümör varmış. Hemen almamız lazım dedi.
Bekleyemez miymiş?
Hayır, kötü huylu olduğunu tahmin ediyor. O yüzden hemen alınması gerekiyormuş. Ameliyattan sonra da bir süre ciddi bakım gerekiyor. Ben bunu yapamam.
Biliyorum, haber verdiğin için sağ ol. Ben uçak biletimi ayarlar ayarlamaz seni ararım.
Kafka DM'nin hayatta en sevdiği varlıktı. Annesi hasta olsa pek kafaya takmazdı ama Kafka için her şeyi yapabilirdi. İstanbul'da sabahın ikisi olduğu için hemen internete girdi ve sabah 7'deki New York uçağına bir bilet aldı. Ameliyat sırasında Kafka'nın yanında olacak, ondan sonra da getirebilirse Türkiye'ye getirecekti. Mahir'e, Melisa'ya ve Süha'ya durumu anlatan ve en fazla 2-3 gün içinde döneceğini bildiren birer SMS attı. Sonra Yoko'yu aradı. "Yarın öğlen oradayım. Lütfen öbür gün ameliyat için veterinerden randevu al." dedi. Robert'a da "Yarın 3 günlüğüne New York'a geliyorum." diye bir e-posta attı. Gerekli eşyalarını toplamaya başladı. Yolculuk rahat geçti. Her nasılsa bu sefer ağlayan bebek hem 8-10 sıra kadar ilerideydi hem de sadece yarım saat kadar ağlayıp sonra uyudu. Havaalanından Manhattan'a trafik felaketti. Hafiften yağmur da yağıyordu. Allah'tan yağmur trafiği İstanbul'da olduğu kadar fazla etkilemiyordu. 1,5 saat sonra Yoko'nun evindeydi. Kafkacık yerde minderinin üstünde yatıyordu. Karnı sarılıydı. Doğduğundan beri ilk defa DM'yi görünce hemen fırlayıp kuyruğunu sallayarak yanına gelip elini yalamaya başlamamıştı. DM'nin içi burkuldu. Hemen yere oturdu. Kafka'yı kucağına aldı. Kafka gözlerini araladı, kuyruğunu iki defa salladı ve DM'nin elini yalamaya çalıştı ama başını kaldıracak hali bile yoktu. Yoko ilaçlardan böyle oldu. Tahlil için ufak bir parça aldılar, o sırada bayıltmaları gerekti. Herhalde verdikleri ilacın etkisi hala geçmedi diye durumu açıkladı. Ardından da DM'ye aç mısın diye sordu. DM bir an yemek verince arkasından yatak faslına geçmek ister mi diye korktu ve aç olmasına rağmen "Teşekkür ederim, tokum" diye cevap verdi. Yoko zaten Kafka'nın çantasını hazırlamıştı. DM çek defterini çıkardı. "Veterinere ne kadar ödedin?" Yoko tamam sonra hallederiz diyerek engelledi. Operasyon için yarın sabah 9'a randevu aldım.
DM Yoko'ya tekrar teşekkür etti. Saat 14'te evindeydi. Kafka'yı kanepeye yatırdı. Telefonla Meksika lokantasından bir burrito söyledi. Dolapta da bira vardı. Rachel'ı aradı. Kafka ameliyat olacağı için New York'a geldiğini anlattı. Ardından James'in öldürülmesi konusunda epey ilerleme kaydettiğini ve mutlaka hemen İstanbul'a dönmesi gerektiğini ekledi. "Rachel, acaba ameliyat sonrasında Kafka'ya bir süre bakabilir misin?"
"Devamlı evde değilim. Çok zor olur. Bir de David'e sormam lazım. Ama pek yanaşacağını sanmıyorum. Neden köpek bakan bir yere bırakmıyorsun?"
Bir kere denedim, döndüğümde köpek hastaydı ve sesi kısılmıştı. Veteriner havlamasın diye tasmasını sıkmış olabileceklerini söyledi. Ondan beri bir daha bırakmadım. Hele bu durumda aklımdan bile geçirmem. Tek güvenebileceğim sen varsın.
Güvenin için teşekkürler ama durumu biliyorsun. David pek köpek sevmiyor.
DM içinden özellikle benim köpeğimse hiç sevmez pezevenk diye geçirdi. Rachel'a teşekkür edip telefonu kapattı, televizyonu açtı. Posta kutusundan çıkan faturaları ayıklarken Burrito geldi. Yemeğini yerken göz ucuyla haberlere baktı. Biranın yarısını ancak içmişti ki kanepenin üstünde Kafka'nın yanında uyuyakaldı. Biraz sonra Kafka'nın sesiyle uyandı. Köpek gene kusuyordu. Belli ki çok canı yanıyordu. Başını okşadı, içeriden getirdiği bir bezle halıyı ve kanepenin üzerini sildi. Televizyonu kapattı, saat 19 olmuştu. Kafka'yı battaniyesine sarıp yatak odasına götürdü. Yavruyken öyle eğittiği için köpeğin yatağa çıkma alışkanlığı yoktu. Buna rağmen yanına yatırdı. Biraz kitap okumaya çalıştı. 10 dakika kadar sonra gene uyumuştu. Sabah saat 7 gibi uyandı. Kafka kesik kesik nefes alıyordu ama bir daha kusmamıştı. Kahvaltı etti, yatağa Kafka'nın su kabını götürdü. Köpek doğrulup biraz su içti. 82. Bölüm. Saat tam 9'da veterinerdeydiler. Veteriner Pablo Venezuelalıydı ve DM uzun yıllardır Kafka'yı ona götürüyordu. Hem Pablo hem de birlikte çalıştığı asistanı Jenny hayvanları gerçekten seviyordu. DM başlangıçta bir sürü veteriner denedikten sonra evine biraz uzak olmasına rağmen onlar da karar kılmıştı. Pablo Yoko'nun anlattıklarını daha detaylı olarak tekrarladı, test neticelerini gösterdi ve hemen ameliyat edersek daha uzun süre yaşamasını sağlayabiliriz diye ekledi. Ameliyat 2 saat sürdü. Pablo'ya göre netice çok iyiydi ve tümörü tamamen temizlemişlerdi. Kafka'yı dinlenebileceği bir odaya aldılar. 3-4 saat kadar daha orada kontrol altında tutulması gerekiyordu. DM Kafka'nın yanındaki sandalyeye oturdu. Nasıl da küçücük ve savunmasız görünüyordu. Ama bu küçücük hayvanın nasıl da sınırsız bir sevgi kapasitesi vardı. DM televizyon koltuğuna yerleştiğinde o minik kuyruğunu sallayarak koşarak gelir, kucağına atlayıp yerleşir ve televizyonda ne varsa anlıyormuşçasına izlemeye koyulurdu. DM Kafka da giderse yapayalnız kalacağım diye düşündü. Kendisine hayatı boyunca karşılıksız olarak sevgi vermiş tek varlık bu köpecikti. Gözleri doldu. Bu kadar sulu gözlü olmamalıyım. Ardından da neden olmayacakmışım diye düşündü. Erkekler ağlama salaklığından mı etkilenecekti? Bir içki içse kendini iyi hissedecekti ama Kafka'yı yalnız bırakmak istemiyordu. Bir ara Pablo geldi, köpeği kontrol etti, her şey yolunda dedi ve gitti. DM her doktor ve veteriner muayenehanesinde bulunan ve genellikle en yenisi 4-5 yıllık olan dergilerden rastgele birini aldı. Sanki doktor muayenehanelerinde 3 yıllıktan yeni dergi bulundurmaya karşı gizli bir yasak vardı. Herifler bok gibi para kazanırlar ama 3-5 dergiye 5-10 dolar harcamaktan kaçınırlardı. Şansına eline popüler kadın dergilerinden biri gelmişti. Bu yüzden 5 yıllık olması DM için pek fark etmiyordu. Çünkü 5 yıl öncekiyle bugünkü kadın modası arasındaki farkı zaten bilmiyordu. Öğrenmeye de hiç meraklı değildi. Ama yeni de olsa 20 yıllık da olsa her kadın dergisinde hiç değişmeyen palavrası bol yazılar hep aynıydı. Kocanızı kendinize tekrar nasıl aşık edersiniz? Uzun orgazmın sırları, selülitleri yok etmek için kesin çözüm vesaire vesaire. Dayanılır gibi değildi. Dergiyi sehpanın üzerine fırlattı ve duvara bakmaya başladı. Duvara bakmak bile bu dergilerdeki yazımsı rezillikleri okumaktan daha az sıkıcıydı. 15 dakika kadar duvara baktı, bazı çatlakları eski kayınvalidesinin botokstan önceki ve botokstan sonraki haline benzetmeye başlamıştı ki kapı açıldı ve Rachel içeri girdi. DM'ye sarıldı ve elini tutup yanına oturdu. Hala güzeldi ve güzel bakıyordu.
Seni burada yalnız bırakmaya kıyamadım.
Memnun olacak yerde DM'nin içine derin bir hüzün kapladı. Bazı durumlarda insanın yanında kendisine destek olan birinin bulunması ne kadar önemliydi. DM bunu hiç becerememişti. Rachel her zaman daha fazla gayret etmişti ve bu yüzden ona hep müteşekkir olacaktı. Ama onunla evli olduğu yıllarda tek bir kadına bağlanabilecek ve hayatını onunla geçirebilecek gibi hissetmiyordu kendini. Belli ki artık değişmişti, yaşlanmak insanı böyle yapıyordu. Bir kadın yerine köpeciğine sarılan bir bunak olarak mı ölecekti acaba? Bir süre konuşmadan oturdular. ''Şu duvardaki çatlak biraz anneni andırmıyor mu?'' dediği anda pişman oldu. ''Özür dilerim, kötü bir niyetim yoktu. Sen gelmeden kendimi eğlendirmek için çatlakları birilerine benzetmeye çalışıyordum. Benim öküzlüğüm hiç geçmeyecek, tekrar özür dilerim.''
''Özür dilenecek bir şey yok. Kapının üstündeki çatlak da Woody Allen'a benziyor.''
Aynı anda gülümsediler ama yalnızca gülümseyebildiler. Halbuki eskiden böyle saçmalıklara kahkahalar atarlardı. Kahkahalar eskiyince gülümsemeye dönüşüyordu.
''Geldiğin için çok teşekkür ederim. Benim için ne kadar değerli olduğunu bilemezsin.''
Rachel küçük bir çocuğu okşar gibi DM'nin yanağını hafifçe okşadı.
''Biliyorum.''
Tam o sırada Pablo tekrar geldi, Kafka'yı yeniden muayene etti.
''Kendine gelmeye başladı, artık eve götürebilirsiniz.''
Rachel arabayla DM ile Kafka'yı bıraktı. DM yukarı çıkınca bir şeyler atıştırdı, biraz televizyon izledi. Sonra Kafka'nın ilacını unutmamak için alarmı kurup yatağa köpeğin yanına uzandı. Gece sakin geçti, sadece bir kere alarm çalınca kalkıp Kafka'ya ilacını verdi. Sabah kendini dinlenmiş hissediyordu. Öğlene doğru pansuman için tekrar veterinere gittiler. Pablo sargıları açtı, yarayı ve dikişleri kontrol etti, pansumanı yeniledi. DM Kafka kucağında kapıdan çıktığında Rachel dışarıda onu bekliyordu. Arabanın kapısını açtı, haydi binin dedi. DM çok şaşırmıştı ama arabaya bindi, hareket ettiler. Kafka'yı almaya geldim. James'in senin için ne kadar değerli olduğunu ve katili yakalanana kadar mutlaka İstanbul'da bu olayı takip etmek istediğini biliyorum. İçin rahat etsin ve gözün arkada kalmasın. Sen gelene kadar Kafka'ya ben bakacağım.
Peki David ne diyor bu işe?
Boşver David'i.
Rachel eve bırakınca DM hemen yukarı çıkıp Robert'ı aradı. New York'tayım.
Ben seni dün bekliyordum. Neden gelir gelmez aramadın? Hemen görüşmemiz lazım.
Dün geldim ama Kafka'yı ameliyat ettirmem gerekiyordu.
Geçmiş olsun, nasıl iyi mi?
İyi, sağ ol.
Saat 17'de Drummers'la buluşalım.
Tamam.
83. Bölüm. DM Robert'ın evinin yakınına ara sıra gittikleri Drummers adlı kafe barın kapısından girdiğinde saat 16.45'ti. Biraz erken gelmişti. Cam kenarındaki boş masaya oturdu, bir bira söyledi. Karşı masadaki yaşlıca adam hiç gözlerini ayırmadan DM'ye bakıyordu. Adam tekerlekli sandalyede oturuyordu, elleri kucağındaydı. Belli ki nereye baktığının da çok farkında değildi. Acaba önünde duran bardaktaki çayı içmek istiyor muydu? Yanına gidip çayınızı içireyim mi diye sorsa düşüncesizlik mi olurdu? Bu memlekette birine yardım etmek de problemdi. Nasıl bir tepki alacağınız hiçbir zaman belli olmazdı. Adamcağız cami avlusuna bırakılmış bebek gibiydi. Belli ki hareket edemiyordu ve birisi onu oraya bırakıp gitmişti. Ne zaman dönecekti kim bilir. Acaba adamı oraya bırakıp kaçmışlar mıydı? Kıyafetinden anlaşıldığı kadarıyla hali vakti yerinde biriydi. Ya kötü kalpli çocukları buraya bırakıp kaçmışlarsa? Çok saçma bir düşünceydi. Herhalde adam kafede günlerce kimsenin dikkatini çekmeden bekleyip sonunda açlıktan ölecek değildi. DM bunları aklından geçirirken elleri kolları Saks Fifth Avenue ve Neiman Marcus gibi pahalı mağazaların paketleriyle dolu, çok şık giyinmiş ve birbirlerine benzeyen muhtemelen anne kız iki kadın gelip adamın masasına oturdular. Ne adama baktılar ne de adam dönüp onlara bakabildi. DM adamın belli belirsiz bir şekilde başını kadınlara doğru çevirmek istediğini hissetti. Kadınlar poşetlerden çıkardıkları giysiler üzerinde hararetli bir tartışmaya başladılar. Yüzlerinden sonsuz mutlu oldukları anlaşılıyordu. Biraz sonra hesabı verip kalktılar. Genç olanı tekerlekli sandalyeyi iterek yaşlı olan da bir adım arkasında kapıya doğru yöneldiler.
Hayat ne boktan bir şey diye aklından geçirdi DM.
Adam muhtemelen hayatı boyunca bu karılar o pahalı mağazalardan alışveriş edebilsin diye sabah altı akşam altı durmadan çalışmıştı ve belki de yılların getirdiği yorgunluk ve yıpranmadan felç olmuştu. Kadınların buna karşılık yaptıkları da adamı köpek yavrusu gibi saatlerce yalnız bırakıp alışveriş yapmaktı. Hadi o da neyseydi ama en iğrenci döndüklerinde adamın yüzüne bile bakmamaları, çayını içirmeyi ve önünde duran sandviçten bir parça yedirmeyi bile düşünmemiş olmalarıydı. DM her eve döndüğünde Kafka'ya en az 15 dakika zaman...
28. ayrımın sonu, sayfa 364...